Ayrımon, dutlar yetişmedi, Kemal Tahir, sayfa 118. 4000 talebenin ikinci hareketi biraz dil inkılabına, bir parça da yabancı sermayeye karşı patladı. Bir üniversite talebesi köprü üzerinden geçerken ağlayan bir Türk adamına rastlamış imiş. Üniversite talebesi demek Türk milletinin gözyaşını kurutacak mendil demek olduğundan oğlancağız heyecanla yanaşıp bu inci tanesi gibi dökülen yaşların mahiyetini sormuş. Kahretsin, inanılır şey mi? Bu memlekette, bu vatanda, bu asil milletin bir ferdine karşı. Deme birader, dedim gitti. Yemin et, vallaha da billaha da hilafım yok. Hilafım varsa iki gözüm önüme aksın. Hem de iki delikten değil, bir delikten. Yahu nasıl olur? Sen bir Türk olasın da Van Gon Lee denilen kefere bir şirketin kefere direktörü sana ha? Hem de yüzüne beraber, izin istediği için bir Türk odacıya hayvan Türk demiş. Efendim bu direktör Türk zabiti olsa Mehmetçi'ye eşşoğlu eşek, kahpe avratlı dese neyse hakkıdır. Lakin bir kefer olup hayvan Türk mü dediydi, tamam biz öldük mü ulan, biz erkek değil miyiz? Gel arkandan, gel beraber, yürü önüm sıra yürü. Halk arasına yayılan rivayet bu. Halk arasına rivayeti kim yayar? Hükümet yayar. Hükümet yalan söyler mi? Hem de öyle abur cubur hükümet değil. Türk hükümeti. Haşa söylemez. Öyleyse bu söz doğrudur. Doğrudur ama her yerde birkaç seciyesiz, birkaç sütü bozuk, birkaç vatan haini bulunur. Muhalifler kulaktan kulağa şöyle fısıldadılar. Asıl sebep hayvan Türk lafı değil, saraydaki silahşörler Vagon Lee'ye cebren hissedar olmak istemişler. Şirket razı gelmemiş. Bu bir. İkincisi bilmem kim bilmem kimi şirkete yerleştirmek için tavsiye kartı vermiş. Direktör herifi işe almış. Haftasına Beyzade'yi Halep hattında kaçak eşyalarla beraber yakalamışlar. İşine nihayet verilince bilmem kim öfkelenmiş. Üçüncüsü, ses burada bütün alçalıyor, hani Armstrong bir kitap yazdı ya, Mustafa Kemal diye bir kitap. İşte ebedi şef ona kızmış, paralasınlar buyurmuş. Neyse, gerek halk arasına yayılan rivayet sahih olsun, gerekse muhalif ve münafıkların fısıldadıkları laflara inanın. Talebe-i ulum yeniden coştu. Galatasaray karşısındaki acente binasıyla Karaköy'deki merkezin camlarını kırdılar. İstanbul tekrardan heyecanlandı. Lakin bir evvelki gibi gafil avlanmadı. Günü bir bayram gününe çevirdiler. Gülüp eğlenen hadsiz hesapsız. Sucular, şerbetçiler, gazozcular hararetli nutukların parsasını, yan kesiciler arslan payını ceplerine attılar. Doktor Hüseyin Bey'le liyotönanlarına bağırmaktan kısılmış seslerini Alman askeri mektep talebelerinin maç düellolarındaki yaralar gibi gururla taşımak kaldı. Dipnot, liyotönanları. Amerika'da bazı kahraman teşekküllerde şeflerin yakın arkadaşlarına bu nam veriliyor. Zabit, amir falan manasına. Vagon Lee meğerse beynelmiler bir şirketin malıymış. Ankara'da kaç tane sefiri kebir varsa cümlesi hariciye vekaleti önüne kuyruk oldu. Demokrat memleketler enerjik protestolar, diktatör memleketler küfürle dolu notalar verdiler. İstanbul'da çocukların kırdığı camların bedelini birkaç misli olarak Kars'tan Edirne'ye kadar yayılmış Türk köylüsü, Türk amelesi ödedi. Lakin her sefer biraz pahalıya mal olacağı için masarifi kimse hesaba katmadı. Her şeyin bir iyi tarafı olduğu gibi bir de kötü tarafı vardır. Kırıp dökmeye alışan çocuklar bir müddet sonra işsiz kaldılar. Türkiye Türk'ten başka hayvan diyen kalmadığı gibi Bulgarların ebedi şefi Kral Boris'in yiğitleri de Razgrad mezarlığına tekrar saldırmadılar. Bizim ebedi şefin at uşaklarına mahsus kapelaları giyerek eski İstanbul kopukları gibi caddelerde racon kesen yüksek tahsil gençliği esnemekten az daha çenelerini yalama edecekti. İşte bu sırada mühim bir şey keşfedildi. Talebe-i Ulum'un neşretmekte olduğu Birlik gazetesi birdenbire ehemmiyet peydahlamıştı. 2000 derken 4000, 4000 derken 8000, 8000 derken 14000 satmaya başlamaz mı? Bre aman, cam kırıcıların cümlesi muharrir, şair, naşir, alim kesildi. Gazetenin bağrına kırmızı boya ile muallakta koşan bir bozkurt resmi çiziktirip dünyayı artık pazı kuvvetiyle değil yazı kuvvetiyle nizam vermeye giriştiler. Evvela kasideler kaleme alındı. Birinci, ikinci İnönü zaferleri, Dumlu Pınar, Sakarya, İzmir zaferi, Mudanya zaferi, Lozan zaferi, Montreux zaferi, Boğazlar zaferi hep tekrardan kazanılıp tarihe altın kalemle derc olundu. Sonra sırasıyla Edirne, Dede Ağaç, Kırklareli, Çanakkale, Aydos, Arıburnu, Ayvalık, Kazdağı, Manisa, Bursa, Çeşme, Antalya, Adana, Gaziantep, Urfa, Van, Erzurum, Çapakçur, Erzincan, Artvin, Ardahan, Kars, Hopa, Rize, Trabzon, Zonguldak, İstanbul, Eskişehir, Afyon, Uşak, Adapazarı, İzmit, Yalova. Vilayet veya kazalarının düşman kurtuluşuna dair mevhibeler, zafernameler neşrolundu. Bunlar da tükenince talebe bir Çanakkale seferi tertip etti. Orada neyi bulmayı umdukları maalesef bütün gayretlere rağmen tespit olunamamıştır. Tarih bu noktadan karanlıkta kalıyor ki hazin bir yoksulluktur. Mehmet Akif'in sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel tarihe desem sığmazsın diye biten şiir parçasını okuduklarından Çanakkale'nin hali pür melalini hiç beğenmediler. Bu topraklar için toprağa düşmüş askerin kemikleri köpekler tarafından çukurlardan çıkarılarak yol kenarlarına, tarla kıyılarına dağıtılmıştı. Yani Çanakkale şehitlerine dar gelmeyecek makberi kimse kazmamış, şehit Mehmetçik'le 72,5 milletin Türk sayıldığı yeni tarihe hakikaten sığmamıştı. Bir enayi çıkıp herhalde bedava olduğu için ruhu vahyını nida namıyla çekip türbe tavanı yapmamış, yedi kandilli Süreyya'yı oradan uzatmamıştı. Yarasına ne sarıldı tabii malum değilse de hatırasına bir şey yapılmadığı meydandaydı. Beyninden vurulmuşa dönen talebe-i ulum, ondüleli saçlarını yolup spor gömleklerle örtülü sıska göğüslerini yumrukladılar. Köylüler sayımcı geldi sanarak hayvanlarını önlerine katarak dağlara çekildiklerinden faciayı yerlilerden tahkik etmek de mümkün olamadı. Ele geçen ayağa takılan kemikleri evvela maksatsız olarak bir tarafa topladılar, yığdılar. Mübarek şehitlerimizin bakiyeleri bir küçük tepe vücuda getirdi. Şimdi bunu ne yapmalıydı ya Rabbi? Yüze göze sürmenin, önünde secde etmenin hiçbir faydası yoktu. Bir sırık bulup tepesine bir tahta parçası çattılar. Üzerine birkaç kelime yazdılar. Bunun fotoğrafını çektiler. Oradaki İngiliz mezarlığının da ortasında muazzam bir abide bulunan mükemmel bir parktı. Resmi çıkarıldı. Bu iki tezat Birlik gazetesinin ilk sayfasına ne güzel yaraşacaktı. Anafartaları, Seddül Bahiri, Kilidül Bahiri, Gelibolu'yu gezdiler. Yürekleri kan ağlayarak gemiye bindiler. Onlar gemiye biner binmez hayvanlarıyla köylerine dönen Çanakkale'liler, kemiklerin üzerine dikilen sopayı haça benzeterek derhal suya attı. Küçük çocuklar aşık aramak için kemikleri tekrardan dağıttılar. Her şey bir saat içinde eski haline avdet etti. Fakat o hafta çıkan Birlik gazetesi 1000 nüsa daha fazla sattı. Bayi Tatar Hasan kârını cebine indirip postu meyhaneye serdiği akşam arkadaşlarına Mehmet Akif'in Çanakkale şehitleri nam manzumesinden aklında kalan tek kelimeyi, kandil kelimesini birkaç kere tekrarladı. Sonra ölüsü kandilli diye ben işte o heriflere derim diye güldü. Hakikaten heriflerin ölüsü kandilliymiş. Bizim ocağımızı yaktılar, aferin. Birlik gazetesinin Çanakkale şehitlerine ayrılan nüshasının tesiri yalnız bundan ibaret kalmadı. Meşhur muharrir Sadri Ertem birkaç yüz ton granit istiyorum diye pek acıklı bir makale kaleme aldı. Üstad bu granitlerle bir kocaman abide yaptırmak hülyasına kapılmıştı. Lakin makale, münakaşa ilanları sayfasında neşredildiğinden, daha fenası muhammen kıymeti ve %7,5 ihtiyat akçası miktarı malum olmadığından hiçbir milyoner, müteahhit, mühendisçe nazara alınmadı. Taş ocakları eskisi gibi apartman merdivenleri yapmaya, kaldırım taşı dökmeye devam ettiler. Birlik gazetesinin bundan sonraki iki nüshası fena bir tesadüfle meselesiz çıktı. Bergson'a, Kamil Flammarion'a, ispiritizmaya dair birkaç ilmi makale, Anadolu Harbi'ndeki kahramanlıkları musavver bir hikaye, mücerret iki destan, böyle abur cubur şeyler. Satış iki haftada 16.000'den 7.000'e düştü. 18.000 iadeyi Doktor Hüseyin Bey nereye koyacağını şaşırdı. Meclisi harp kurdular. Şefin teknik müşavirliğini gazeteler Serbayi Tatar Hasan yapıyordu. İlk madde olarak iadelerin okka ile kese kağıtçılara satılmasına karar verildi. İşte bu aralık Namık Kemal müdakaşası zuhur ederek yüreklere biraz su serpmiş, işi kolaylaştırmıştı. İşte Romanya Üniversitelilerinin ziyareti bu sıraya rastlar. Hikayemizin başında anlattığımız Paşahane vakası da bu esnada cereyan etmiştir. Cemal Mahir kitabını matbaadan geri almadığı için Namık Kemal gürültüsü daha iki hafta süre gelmişti. Böylece mesele 4.000 üzerine ısmarlanan Namık Kemal rozetlerinden satılmayan 3.700 tanesini Doktor Hüseyin Bey'in kucağında bırakarak ümit kırıcı bir halde kapandı. Birlik gazetesi sallanıyordu. Sonra aynı felakete ve daha beterlerine tekrar uğramamak isteniyorsa, her sayıya bir heyecanlı mevzu bulunması, bu mevzuun hasseten resimli olması ileri sürüldü. Hazirundan birisi içtimaya gelirken bir karakolun üzerinden dalgalanan şanlı Türk sancağını görmüş, can evinden vurulmuştu. Bu sancak-ı şerifi şu anda Toraman delikanlı heyecanından bir türlü anlatamıyordu. Bir kere sancak maazallah kan kırmızı değildi, simsiyahtı. Ne oluyorduk, matem içinde miydik? Bayrağımızın şanlı kan rengini bu hale getiren şey herhalde soba veyahut ocak temizlemekten ileri gelmiş olmalıydı. Yoksa karakolların da şirket-i hayriye vapurları gibi kurum saçan ocakları yoktu ya. Binaenaleyh şimdiden tezi yok, her tarafa fotoğrafçı omuzdaşlar çıkarıp böyle renk değiştirmiş, kenarları liflenmiş, ay yıldızı ölçüsüz, ne kadar bayrak asılı ise birer birer resmini çekip bayrağa hürmet sayısı çıkarılmalıydı. Fikir gazeteler Serbayi Tatar Hasan Efendi'nin pek hoşuna gitti. Boş laf ile vakit geçirmenin manasızlığı meydandaydı. İçtima dağıldı. Bayrağı hürmet sayısı umulduğundan fazla sükse yaptı. Bundan pek gizli bir muhalefet kokusu bile vardı. Çünkü bayraklar daima resmi dairelerde asılıyordu. Bu resmi dairelerde demek ki hamiyetin zırnığı bile kalmamıştı. Müdür-i umumiler telaşa düştüler. Çocuklar biraz dikkatsizlik etmişler. Bu meseleyi gazeteye basmadan kulağa fısıldamak dururken gürültülü bir şekilde ilan etmişlerdi. Ama fena bir iş değildi. Müsveddeler yapıldı. Daktilolar bu müsveddeleri tape etti. Resmi taahhütlü zarflar merkeze koştu. Cevaplar alındı. Bütçeden bütçeye münakaleler yapıldı. Keselerin kasaların ağzı açıldı. Bayrağa müteallik bir maslahat olduğundan milli müdafaa bütçesine münakaşasız ve kontrolsüz kabul etmek teamülüne uyularak hesap kitap münakaşa pazarlık akla gelmedi. Bu husustaki kanunlar, nizamlar, tamimler, sirkülerler, tahriratlar şurada boynu bükük bırakıldı. Hem resmi daireler hem de resmi dairelerin sahipleri bayraklandılar. Direklere arada bir hafta geçmeden yepyeni, kırmızısı kan gibi parlak, ay yıldızı hesaplı sancaklar çekildi. Aynı hafta müdür-i umumilerin karıları, kızların da kırmızı ipek entarilerini giydiler. Birlik gazetesini görür görmez yünlü kadın kumaşı dokuyan makinelerini birdenbire durdurup senelerden beri ardiyelerinde biriken yün kırıntılarından bayrak yapmak emri veren Mordohay Alkandari şapka inkilabından ve yeşil katır boncuğu modasından yoyo iptilasından biri görmediği kâra kondu. Hesap görüldüğü akşam meyhaneye yerleşen gazeteler serbayı Tatar Hasan Efendi, "Bayrak bir milletin namusudur birader, sen anladın mı?" diye ahbaplarına bir nutuk irad eyledi. Fakat Birlik gazetesinin işi gittikçe yaman oluyordu. Her hafta suya sabuna dokunmadığı halde muhalefet yapacak mevzu bulmak Cebrail aleyhisselamın bile harcı değildi. Kafir okuyucular da sanki ahvali anlamış gibi edepsizliği arttırıyorlardı. Gazete meselesiz çıkınca baskının yarısından fazlası yallah kesekağıtçılara gidiyor. Gazeteler serbayı Tatar Hasan Efendi somurtuyor, bu hal Doktor Hüseyin Bey'in namusuna dokunuyordu. Zorla şişirilmiş birkaç mesele büsbütün aksi tesir yaptı, satış büsbütün düştü. Koca Türkiye'yi parmağının ucunda oynatan ve 4000 yüksek tahsil delikanlısına hükmeden Doktor Hüseyin Bey'in Cumhur Reisi'ne neredeyse yaklaşan kudreti de gazetenin satışıyla mütenasip olarak kullanılmış bir kirli kese kağıdı haline gelir gibi oldu. Huzuruna önünü kavuşturup giren, her sözle ayağına kapanacak gibi bükülen gazeteler serbayı Tatar Hasan Efendi, şefe artık metelik vermiyor, kaç kere haber yolladığı halde kendisi gelsin, geçerken uğrasın diye cevap veriyordu. Yağma ve gürültü için toplanan her insan kalabalığı gibi bizzat birliğin içinde de ikilik, üçlük, beşlik başlamıştı. Zaten mühendis mektebi talebeleri, hukukçular, tıbbiyeliler çoktan ayrı hizipler teşkil etmişlerdi. İlk önceleri büyük muvaffakiyeti yalnız Doktor Hüseyin Bey'e vermek istemeyen rakipler kalabalıkta ileri geri konuşurlarken şimdi ortada kalabalık kalmıyordu. Çocuklar hareketsizlikten bıkmış usanmışlardı. Gazeteye eskiden herkes bir şey yazıp getirirken, bunlar arasında Fransızca gramerden tercüme edilenler bile vardı ve getirilen yazıları kimsenin gönlünü kırmamak için tahrir heyetine teslim tarih ve numarası atılarak sıraya koymak icap ederken artık ortada muharrir kalmamıştı. Bulgarya'dan memleketimize iltica suretiyle gelip vatandaşlığımıza kabul edilen iki edebiyatçı hanım, Bulgar düşmanlığı saçan uzun makaleleri muntazaman getirmeseydiler, vallahi yanlış bir hesapla 8 sayfaya çıkarılan gazete sansüre uğramış gibi okuyuculara bembeyaz verilecekti. Zaten bu makalelerin ömrü de o kadar uzun sürmedi. Seferberlikle silah arkadaşımız olan Almanların Ankara Büyükelçisi, gene seferberlikle silah arkadaşımız olan Bulgarlarla aramızı derhal bulmak talimatı işte o sırada almıştı. Hitler lüzumsuz gevezelikler istemiyordu. Binaenaleyh Türklerin ebedi şefi ile Bulgarların ebedi şefi arasında birdenbire bir yakınlık, bir kardeşlik peydahlandı. Bulgar düşmanı hanımlar vaziyeti öğrenince gazeteye başka mevzularda yazı yazmak şöyle dursun, birliğin semtine bile uğramadılar. Velhasıl her dipsiz iş gibi son yaklaşmış, kepazelik almış yürümüştü. Tekrar bir harp meclisi akdolundu. İki esaslı fikir ileri atıldı. Bunlardan birisi Peyami Safa Bey'den mülhemdi. İlhamı taşıyan delikanlı bunu kendi malı gibi ileri süreceğini, üstada vaat ettiği halde bu vaadinde durmamış, ilk itiraza karşı fikrin parlaklığını su götürmez hale getirmek için Peyami Bey'in tavsiye ettiğini söylemişti. Peyami Safa Bey'e göre memlekette artık Yahudi düşmanlığı yapmanın sırası gelip çatmıştı. Geç bile kalınıyordu. Her tarafta milliyetçi gençlik bu pis ırka ateş püskürür, hatta katliama girişirken bizim geride boynu bükük kalmamız Türklüğe bir vakit yaraşmazdı. Meseleyi Cevat Rifat Bey'in kitaplarında yaptığı gibi düpediz ileri sürmek icap etmeyeceğinden siyasi bir ustalık göstermeli, işe evvela masonlara çatmakla başlamalıydı. Bu hususta üstad bir de kapataslak proje takdim ediyordu. Birinci hafta masonluk nedir diye bir makale, ikinci hafta bizdeki masonluk diye bir makale, üçüncü hafta bizim masonlar kimlerdir adlı bir makale, dördüncü hafta masonlar localardan istifa etmeli, yoksa başlıklı bir makale. Eğer üçüncü makale neşredilirse idi, Üstad'la gazetesinde, yani Cumhuriyet gazetesinde, meseleyi parmağına dolayacak, kendilerini şiddetle destekleyecekti. İçtimada bulunlar az kalsın çaresizlik içinde olduklarından bu fikri kabul edip dağılacaklardı ki bir başkası, bir başka üstattan bir başka fikir getirdiğini söyledi. Şimdi memleketimizde bir sürü ecnebi mektep vardı ya, sörler, frerler, İtalyan, İngiliz, Amerikan mektepleri. Pekala, bunlarda bir sürü Türk çocuğu okuyordu. Bu ne demekti? Milli haysiyet, milli vekar, milli kan, milli kültür, milli hümanizm. Ya nerede kalıyordu? Hem de burada okuyanlar büyüklerin çocuklarıydılar. Bu çocuklar, ben baştan beri dikkat ediyorum diyordu, bizim milli hareketlerimize ya hiç iştirak etmediler yahut da pek az karıştılar. Ecnebi mekteplere karşı çıkmak lazımdı. Uzun listeler halinde o kefere yuvalarına giden Türk çocuklarının adlarını neşretmeliydi. Eğer bir gürültüyle bu Türk yavrularını, bu kardeşleri gavur tesirinden kurtarmak mümkün olursaydı ne mükemmel bir başarıydı. Cemiyet ikiye ayrıldı, çok söz edildi. Nihayet gazeteler Selahi Tatar Hasan Efendi, beylerin kendilerine çatmaktansa oğullarına, kızlarına çatmayı ihtiyata daha uygun bulduğunu ileri sürdü. Meseleyi bu zaviyeden tetkik etmek, yüksek tahsil gençliğini temsil ettikleri halde hiçbirinin aklına gelmemişti. Hepsi de büyük bir felaketten, öne alınmaz bir tehlikeden kurtulmuşlar gibi sevince kapıldılar. Gazeteler Serbayi Tatar Hasan Efendi'yi kucakladılar. Pratik Türk zekasına hayran kaldıklarını söylediler. 4000 talebeyi pek yanlış bir yola sevk etmek istediğinden ve dolayısıyla hepsinin istikballeriyle oynadığından dolayı Peyami Safa'ya öfkelendiler. Peyami'nin fikrini taşıyan delikanlı pek mahcup oldu, önüne baktı. Ve ecnebi mekteplerde okuyan talebelerin ilk listesini basan Nüsa, henüz Ankara'ya varmadan İstanbul valisi gazetenin evvela toplatılmasını, sonra kapatılmasını emretti. Çünkü hurufu heca sırasıyla tertiplenen listede ordu müfettişlerinden birinin mahdumu da vardı. Hem zaten hareket tamamıyla yanlıştı. Milleti şeflerden soğutmak gibi çocukların aklına zinhar gelmeyen bir mana taşıyordu. Bu ilk mühim mağlubiyet aylardan beri Doktor Hüseyin Bey'e karşı için için işleyen muhalefeti birdenbire meydana vurdu. Doktor idaresizliği yüzünden Birliği gazetesinden yani sesinden mahrum bırakmıştı. Buna ister yanlış teşhis ister hatayı tabii denilsin, affedilir bir şey değildi. Mühendisler derhal ayrı bir içtima yaparak talebe birliği azalarını fevkalade bir toplantıya çağırmayı kararlaştırdılar. Bu hususta azanın 2/3'ünün imzasını taşıyan bir mazbat hazırlamaya giriştiler. Eski şairler yalnız gülden bülbülden dem vurmamışlar ya, bazı akıllı sözler de söylemişler. Bunlardan birisi şu beyittir. Ehhi başiveyi yağmada mephud eyler edayı, hüda göstermesin asar-ı izmihlal bir yerde. Dua ile olur mu? Hüdanın huyu da bir hoş. İşte izmihlal asarı gene gösterdi. Ehhi başiveyi yağmada adayı mephud etmeye girişti. Ortalığa bir fısıltı düştü. Meğer birlik varidatı da nizama uygun sarf olunmamış imiş. Doktor Hüseyin Bey ve heyet-i idare arkadaşlarının barlarda yedikleri paralar, yaptırdıkları koşumlar falan filan. Şimdi artık heyet-i idarenin ibra edileceği bile şüpheli görülüyordu. Bütün dünyada doğru sözleri yalnız Türkler söylediği halde nasılsa bir bunak Fransız da bir tek doğruca laf etmiş. Felaket yalnız gelmez deyivermiş. Birliğe de felaket yalnız gelmedi. İstanbul Polis Müdüriyeti 1. Şube Müdürü, valinin emri üzerine bir kocaman rapor kaleme almış. Talebe Birliği hareketinde son günlerde belli belirsiz bir komünist sızıntısı fark edildiğini, her ne kadar elde delil namına hiçbir şey yoksa da böyle bir hisse kapılan bir memurun mühim bir jurnal verdiğini, binaenaleyh yol yakınken felaketin önüne geçilmediği takdirde asla mesuliyet kabul edemeyeceğini bildirmişti. Şifre Ankara'ya varıp açılınca Emniyet Umum Müdürü Dahiliye Vekaletine, Dahiliye Vekaleti Baş Vekalete, Baş Vekalet Çankaya'ya sıyırttı. Ankara'yı bir telaşa kapladı. Memleketimizde hamdolsun anarşi hüküm sürmediğinden nizam ve asayiş namına herhangi bir kazadaki bir polis neferi herhangi bir vesileyle ben mesuliyeti kabul etmem lakırdısını sarf ederse artık reisi cumhurun, millet meclisinin, hükümetin bu işe bir diyecekleri kalmamak adet olduğundan hemen o gece sabaha karşı talebe birliğinin derhal feshedilerek evrakına el konulması, binasının basılıp mühürlenmesi emri İstanbul'a yetişti. 10. ayrımın sonu. Sayfa 128.